Ayrım 9. Aya yolculuk. Jules Verne. Sayfa 105. 16. Kolumbiya. Döküm işi başarıyla sonuçlanmış mıydı acaba? Yalnızca görünüşe dayanan sanılarla yetinmek zorunda kalmışlardı. Ancak kalıp fırınlarda eritilen madenin tümünü yuttuğuna göre başarıya inanmak gerekiyordu. Bununla birlikte uzun bir süre geçmeden bunu doğrudan doğruya denetleyemeyeceklerdi. Gerçekten de binbaşı Rodman 160 bin librelik topunu döktüğü zaman soğuması için en az 15 gün gerekmişti. Buna oranlanırsa başına döne döne yükselen buharlardan bir taç oturtmuş olan ve o yoğun sıcaklığıyla kimsecikleri yanına yaklaştırmayan şu dev gibi Kolumbiyat hayranlarının bakışlarından kaç gün saklanacaktı acaba? Doğrusu ya hesaplanması güçtü. Böylece Gun Club üyeleri yaman bir sabır denemesine girdiler. Ellerinden hiçbir şey gelmiyordu. G.T. Mason yiğitlik uğruna az kalsın kendini kebap ediyordu. Dökümden 15 gün sonra bile göğe doğru geniş bir duman bulutu yükseliyor ve toprak Stones Hill çevresindeki 200 ayak yarı çapındaki alana girenin ayaklarını kavuruyordu. Günler geçti. Haftalar haftaları izledi. O koskoca silindiri soğutmanın çaresi yoktu. Yanına gitmek olanaksızdı. Beklemek gerekiyordu. Gun Club üyeleri durdukları yerde duramıyor, sabırsızlıktan dudaklarını kemiriyorlardı. Ağustos'un 10'unu bulduk, dedi bir sabah G.T. Mason. Bir aralığa topu topu 4 ayımız kaldı. Ve bu arada iç kalıbın çıkarılması, namlu boşluğunun istenen çapa getirilmesi, Kolumbiya'nın doldurulması gerek. Yetiştiremeyeceğiz. Daha topun yanına bile gidemiyoruz. Hiç soğumayacak mı bu meret? O zaman da bütün şu yaptıklarımız dayanılmaz bir yutturmaca olur doğrusu. Sabırsız yazmanı yatıştırmaya çalışıyor ama başaramıyorlardı. Barbie kendi hiçbir şey demiyor ama suskunluğunun altında gizli bir sinirlilik yatıyordu. Kendileri gibi savaşçı insanlar için ancak zamanın, bazı durum ve koşullarda korkunç bir düşman haline gelen zamanın, yenebileceği bir engele takılıp kalmak ve düşmanın keyfini beklemek gerçekten zordu. Derken günlük gözlemler toprağın durumunda bir takım değişmelerin saptanmasına izin verdi. 15 Ağustos'a doğru çıkan buharlar gerek yoğunluk gerekse koyuluk yönünden epey düşme göstermişti. Toprağın sarsılması da yavaş yavaş duruldu ve sıcaklık çemberi daraldı. Seyircilerin en sabırsızları hemen yaklaştılar. Bir gün iki toz ilerlendi. Ertesi gün 4 ve 22 Ağustos günü Barbicane, kulüp arkadaşları ve mühendis Stones Hill tepesini yalayan dökme demir örtüsüne ayak basabildiler. Burası hiç kuşkusuz sağlığa son derece yararlı bir yerdi. Çünkü ayak üşütmesi diye bir tehlike yoktu. Çok şükür diye bağırdı Gun Club Başkanı derin bir oh çekerek. Hemen o gün çalışmaya koyuldular. Namlu boşluğunu açmak üzere İç kalıbın çıkarılmasına girişildi. Kazmalar, kürekler, kılavuz salıcılar aralıksız işledi. Kumlu ve kirli toprak sıcaklığın etkisiyle kaya gibi sertleşmişti. Ama makinelerin yardımıyla demir çeperlere değen kesimleri hala yakıcı olan bu kum kil karışımının hakkından gelindi. Çıkarılan toprak öyle büyük bir hızla buharlı vagonlara yerleştirildi. Öyle yaman çalışıldı. Barbicane sağa sola öylesine koşuştu. İşçileri aşka getirirken dolar kesesini öyle çok yokladı ki 3 Eylül günü iç kalıptan en küçük bir iz kalmamıştı. Hemen namlunun parlatılması işine geçildi. Makineler çabucak yerleştirildi. Keskin perdah bıçakları namlunun iç yüzündeki pürtükleri düzelttiler. Birkaç hafta sonra o koskoca borunun içi tam anlamıyla silindir biçimine getirilmiş, namlu boşluğu pırıl pırıl olmuştu. 22 Eylül günü Barbicane'in bildirisini okuyuşundan bu yana geçen zaman daha bir yılı doldurmadan çapı en ince hesaplarla ayarlanan ve tam 90 derecelik açıyla gökyüzüne çevrilen dev gibi top atışa hazırdı. Şimdi artık ayı beklemekten başka işleri yoktu. Onunsa beklenen gün ve saatte istedikleri noktaya geleceğinden emindiler. G.T. Mason sevincinden uçuyordu ve 900 ayak derinliğindeki boruya bakayım derken az kalsın aşağı düşecekti. Saygıdeğer Albay Bloomsbury'nin bir talih sonucu sağlam kalmış sağ kolu olmasaydı Gun Club yazmanı, yeni bir Aerostrat gibi Columbia'nın dibinde ölümle kucaklaşacaktı. Böylece top bitmişti. Hiç kusursuz işleyeceğine kuşku yoktu. Dolayısıyla 6 Ekim günü Kaptan Nicholl, Başkan Barbicane'e verdiği sözü ister istemez tutmak zorunda kaldı ve Beriki hesap defterinin gelir bölümüne $2000 yazdı. Kaptanın öfkesinin son sınırına vardığı ve adamcağızı hasta düşürdüğü tahmin edilebilir. Bununla birlikte geride $3000'lık iki bahis daha vardı. Bunlardan ikisini kazansa pek parlak olmasa da yine kârı çıkardı. Ama onun derdi para değildi. Yarıştığı kişinin 10 tozluk zırhların bile dayanamayacağı bir top dökmüş olması kaptanı can evinden vurmuştu. 23 Eylül'den sonra Stones Hill ve çevresi halka açılmış ve tabii akın akın ziyaretçi gelmeye başlamıştı. Gerçekten de Birleşik Devletler'in dört bir yanından gelen meraklılar Florida'da buluşmaktaydı. Tampa kasabasının nüfusu o yıl müthiş artmış, 150 bini bulmuştu. Ve bütün kasaba Gun Club'ın çalışmalarına vermişti kendini. Yeni bir yol ağıyla Brook Kalesi'ni içine almış, Espirito Santo Körfezi'ni ikiye ayıran dil boyunca uzanmıştı kent. Bir zamanlar Amerikan güneşi altında, kimin kimsenin bulunmadığı kızgın kumsallarda yeni mahalleler, yeni alanlar, pıtrak gibi evler bitmişti. Kilise, okul ve özel konut yapımıyla uğraşan kumpanyalar kurulmuş ve kent bir yıldan az bir süre içerisinde 10 kat büyümüştü. Yankilerin tüccar doğduklarını hepimiz biliriz. Buzlar ülkesinden kurak çöllere dek nereye giderlerse gitsinler ticari içgüdülerinin hemen eyleme geçmesi gerekir. Bu yüzden Florida'ya Salt Gun Club'ın yaptığı işleri izlemeye gelmiş sıradan meraklılar kısa bir süre sonra Tampa'ya yerleşip iş yapmaya koyuldular. Araç gereçlerle işçilerin taşınması için kiralanan gemiler limana görünmemiş bir etkinlik getirmişti. Çok geçmeden yiyecek, araç gereç, mal yüklü, binbir biçim ve ağırlıktaki tekne boy gösterdi körfezde. Ve dilin iki yakasında büyük gemi acenteleri ve simsar yazıhaneleri açıldı. Shipping Gazette, Deniz Yolları gazetesi Tampa Limanı'na her gün yeni gemilerin geldiğini bildiriyordu. Kentin çevresindeki yollar gelişirken artan nüfus ve ticaret dolayısıyla Tampa, Birleşik Devletler'in güneyindeki eyaletlere demir yoluyla bağlandı. Mobile'dan yola çıkan bir hat, güneyin en büyük tersane kenti olan Pensacola'ya uzandı. Oradan da Tallahassee'ye yöneldi. Burada daha önceden 21 millik küçük bir demir yolu vardı. Tallahassee'yi deniz kıyısındaki St. Mark's'la birleştirmekteydi. İşte bu kısacık demiryolu geçtiği yeri canlandırarak, Orta Florida'nın ölü ya da uyuyan köşelerini uyandırarak Tampa Town'a dek uzatıldı. Böylece Tampa, günün birinde adamın birinin kafasından doğan bir fikir sonucu gelişen sanayi harikalarının yardımıyla büyük kent havasına büründü. Moon City, Ay Kenti adını takmışlardı ona. Şimdi artık Teksas'la Florida arasındaki çekişmenin neden öyle amansız olduğunu ve Teksaslıların Gun Club'un yaptığı seçmeyle neden bir takım özlemlerinden yoksun kalarak köpürdüklerini herkes anlayacaktır sanırım. Teksaslılar ileriyi gören keskin gözleriyle Barbicane'in giriştiği denemenin bir ülkeye neler kazandıracağını, böyle bir top atışının çevreye ne yararlar sağlayacağını görmüşlerdi. Teksas bu işin sonunda geniş bir ticaret ve demiryolu merkezinden ve nüfus artışından yoksun kalıyordu. Saydığımız üstünlüklerin hepsi körfez sularıyla Atlas Okyanusu'nun dalgaları arasına çakılmış kazıklar üstüne oturtulmuşa benzeyen şu kıçı kırık Florida Yarımadası'na kayıyordu. Bu yüzden de Barbicane Teksaslıların düşmanlığını General Santa Ana'ya paylaşmaktaydı. O arada Tampa Town'un yeni halkı kendini ticaret çılgınlığıyla sanayisel gelişmenin ateşine kaptırmış olsa da Gun Club'ın ilgi çekici çalışmalarını unutmamaya özen gösteriyordu. Hatta tam tersine. Denemenin en ince ayrıntılarıyla inen her kazmanın yakından ilgilendiler. Böylece kentle Stones Hill arasında sürekli bir gidiş geliş, geçit töreni, daha doğrusu bir haç seferi başladı. Deneme günü seyirci sayısının milyonları bulacağını kestirmek kolaydı. Çünkü dünyanın dört bir yanından o daracık yarımadaya merak sıcaklığı akıyordu. Avrupa Amerika'ya göç etmekteydi. Ancak doğrusunu isterseniz gelen onca insanın merakı o güne dek pek giderilmiş sayılmazdı. İçlerinden çoğu döküm işini görmeyi umarken göre göre dumanları görebilmişti. Aç gözler içinse bu kadarı hiçti. Ama Barbicane bu işi yapılırken kimsecikleri oraya almaya yanaşmadı. Ve tabii sövüp saymalar, hoşnutsuzluklar, homurtular başladı. Başkana yöneldi bütün kınamalar. Astığı astık, kestiği kestik olmakla suçlandı. Yöntemine Amerika'ya yaraşmaz damgası vuruldu. Hatta Stones Hill'i çeviren kazık duvarının dışında hemen hemen bir ayaklanma oldu. Bilindiği gibi Barbicane kararından dönmedi. Ama Kolumbiyat bittikten sonra gizlilik sürdürülemedi. Ayrıca herkese kapıları kapatmak tatsızlığa yol açabilir, halkın duygularını incitmek tedbirsizlik olurdu. Barbicane de her gelene açtı döküm yerini. O arada her zamanki pratik aklıyla halkın merakını paraya dönüştürmeyi bildi. O dev gibi Kolumbiyat'ı seyretmek de bir işti elbet. Ama dibine inmek Amerikalılar için yeryüzündeki mutlulukların ne pla ultrasıydı, en erişilmeziydi. Dolayısıyla bu madeni uçuruma inme zevkini tatmak istemeyecek bir tek meraklı olamazdı. Buharla işleyen bir çıkrağa takılmış aygıtlar seyircilerin meraklarını gidermelerine izin verdi ve bir çılgınlıktır baş gösterdi. Kadınlar, erkekler, çocuklar, yaşlılar, kısacası herkes o dev gibi namlunun dibine inip gizlerini görmeyi aksatılmaz bir görev haline getirdi. İniş ücreti kişi başına $5 olarak saptandı ve ücretin yüksekliğine karşın denemeden önceki 2 ay içerisinde koşup gelen ziyaretçiler Gun Club'a aşağı yukarı $500,000 kazandırdı. Kolumbiya'da ilk gezenlerin Gun Club üyeleri olduğunu ve bu önceliğin yerinde bir davranışla ünlü kulüptekilere ayrıldığını söylemek bile gereksiz. Törenli gezi 25 Eylül günü yapıldı. Onurlarına hazırlanmış bir kasa, Başkan Barbicane'i, G.T. Maston'ı, Binbaşı Elphiston'u, General Morgan'ı, Albay Bloomsbury'i, Mühendis Murchison'u ve ünlü kulübün daha başka seçkin üyelerini namluya indirdi. Toplam olarak 10 kişi kadardılar. O upuzun madensel borunun dibi hala epey sıcaktı. İnsan bunalıyordu azıcık. Ama ne müthiş bir sevinç, ne büyük bir kendinden geçişti bu. Kolumbiya'nın elektrik ışığıyla Aguillomo gündüz gibi aydınlatılmış tabanı üzerine 10 kişilik bir masa hazırlanmıştı. Gökten inmişe benzeyen, nefis yemeklerle dolu bir sürü tabak sırayla konukların önüne kondu, kalktı. Ve yerin 900 ayak dibinde yenen bu görkemli yemekte Fransız şarapları su gibi aktı. Şölen çok canlı, hatta gürültülü geçti. Kadehler durmadan kalktı. Yer kürenin, uydusunun, Gun Club'ın, Birleşik Devletler'in, Ay'ın, Phoebe'nin, Diana'nın, Selen'in, gece yıldızının, gökyüzündeki dingin habercinin onuruna içildi. Sesi olduğu gibi yansıtan kocaman borunun içinde yankılanan bu hurralar gök gürültüsü halinde topun ağzına ulaşıyor ve Stones Hill'in çevresine dizilmiş bulunan halk dev gibi Kolumbiya'nın dibindeki konukların sevincine bütün kalbi ve gücüyle katılıyordu. G.T. Maston kendinden geçmişti. Bağırıp çağırmakta mı, yoksa el kol sallamakta mı, yemekte mi, yoksa içmekte mi daha ileri gittiğini söylemek epey güç. Şöyle ya da böyle, içinde bulunduğu top doldurulursa ve o an ateşlenip kendisini paramparça gezegenler arasına fırlatsa bile yerini krallara değişmezdi. 17. Bir telgraf. Böylece Gun Club'ın çalışmaları hemen hemen bitmişti. Ama merminin aya fırlatılmasına daha 2 ay vardı. Evrensel sabırsızlık karşısında 2 yıl gibi gelecek 2 ay. O güne dek yapılan işin en küçük ayrıntıları bile tutkulu ve aç gözlerle yutarcasına okunan gazeteler aracılığıyla günü gününe kamuoyuna aktarılmıştı. Şimdiden sonraysa halka dağıtılan ilgi payının hissedilir ölçüde düşmesinden çekiniliyor, herkes günlük heyecan tayinini alamamaktan korkuyordu. Oysa hiç de öyle olmadı. En beklenmedik, en olağan dışı, en inanılmaz, en akıl almaz olay, en sabırsız kişilerin tutuculuğunu körükledi. ve bütün dünyayı heyecanın en keskini üstüne oturtuverdi. Günlerden bir gün, 30 Eylül günü, öğleden sonra saat 3.47'de Valentina, İrlanda, Newfoundland, Kanada ve Amerikan kıyısı yoluyla gelen bir telgraf ulaştırıldı Başkan Barbicane'e. Başkan Barbicane zarfı açtı, telgrafı okudu ve kendi kendinin denetleme gücüne karşın kağıttaki 20-25 sözcüğü okuyunca dudakları sarardı, gözü döndü. Şimdi artık Gun Club arşivine yerleştirilmiş olan telgraf şöyleydi. Fransa, Paris, 30 Eylül, saat 16.00. Barbicane, Tampa, Florida, Birleşik Devletler. Küre biçimindeki merminizi silindire çevirin. İçine binip gideceğim. Atlanta gemisiyle geliyorum. Michel Ardan. 9. ayrımın sonu, sayfa 113.